Ayrım 22, sayfa 222. Ramazan ayının sonunda Orlando tekrar tacel aleme çağrıldı. Sırtlarını ateşe vermiş olan son gerçeğin 12 bilgesi onu bekliyordu. Tahtadan yontulmuşa benzer kıpırtısız gözlerle bir süre onu süzdüler. Orlando alevlerin ışığında bekliyordu. İçinde tuhaf, pek hoş olmayan bir his belirmişti. "Önemli bir görev vermek için seni buraya çağırdık," dedi Hazim. "Elçimiz olarak Akka'ya gidecek ve tapınakçıların Kudüs'teki büyük üstadını ziyaret edeceksin. Bu adam bildiğin gibi tarikatın doğu dünyasındaki en yüksek otoritesini temsil ediyor. Yaz mevsimini daima Krak de Şövalye kalesinde geçirir. Ona bir mesaj götürecek ve büyükçe bir meblağ para teslim alacaksın. Bu arada bir müddet kale duvarlarının içinde kalman gerekecek. Onların dilini konuşabiliyor, alışkanlıklarını tanıyor, daha da önemlisi nasıl düşündüklerini biliyorsun. Orada olup biten her şeyi bilmek istiyoruz. Kafanda soru işaretleri var mı? Seni orada birisinin tanıma tehlikesi mevcut mu? Bu kalede beni tanıyan birinin bulunması pek küçük bir ihtimal. Öyle olsa bile beni bir başkasıyla karıştırdığını sanacaktır. Sakalsızım, saçlarım uzun ve Arap elbiseleri giyiyorum. Göreve hazır mısın? Hazırım. Yarın güneş doğarken yola çıkacağız. Orlando odadan ayrıldıktan sonra yan kapılardan biri açıldı ve Kuaim içeri girdi. "Bu görev çok önemli," dedi bilgelere. "Onu gözden kaçırmayın. Hakkında yanıldıysam ölecek. Bu ateş sınavını başardığı takdirde onunla büyük işler yapacağım." Hazime ise şöyle dedi. "Sen de onunla gideceksin. Bizim dilimizi ve Batılıların dilini çok iyi konuşan, damarlarında Arap kanı akan, bana bir fedai kadar bağlı olan, talihi şimdiye dek daima yaver giden bir tapınak şövalyesi. Üstüne üstlük peygamber mührüne de sahip. Böyle bir adamın neler başarabileceğini, Kudüs'ü tek bir kılıç darbesine gerek kalmadan fetheden İmparator Frederick örneğinde görebiliriz." 7 atlıydılar. Orlando, Hazim ve 5 Nizari. Alamut'un büyük kapısından çıkıp atlarını aşağıya doğru sürmeye başladıkları zaman, üzerlerindeki bembeyaz elbiseler ve kırmızı kuşaklarla heybetli bir görünüm sergiliyorlardı. Gümüş kakmalı hançerleri ışıl ışıldı. Altlarındaki siyah aygırlar, elbiselerinin güneşte daha da parlamasına neden oluyordu. Küçük birliğin sonundaki iki eşeğin sırtına insanlar ve hayvanlar için erzak, değiştirmek için çamaşır, konuk armağanları ve 3 haftalık bir yolculuk boyunca ihtiyaç duyulabilecek her şey yüklenmişti. Orlando'nun eğer çantasında Kudüs Büyük Üstadına verilecek mesaj bulunuyordu. En önemli yükleri ise ışık ve hava geçiren bir sepette bulunuyordu. 3 posta güvercini. "Onlara dikkat edin," demişti Zahide vedalaşırken. "En azından biri yolculuğa dayanmalı." Mezopotamya vadisine kadar sarp dağların arasında at sürdüler. Eyerlerinin üzerinde geçirdikleri saatler, Hazim'in sayesinde yıldırım hızıyla ilerliyordu. Tüm iyi öğretmenler gibi talebelerinin ilgisini uyandırmayı çok iyi başarıyordu. Yolculuğun daha ilk gününde şu soruyu ortaya atmıştı. Bir ayna, karşısına konulan cisimlerin sağ taraflarını sol, sol taraflarını da sağ olarak yansıtır. Peki neden yukarısını aşağı, aşağısını da yukarı olarak yansıtmaz? Kenarları eşit uzunlukta olan kare şeklinde bir ayna düşünün. Sol ve sağ kenarlar aşağı ve yukarı kenarlardan hiçbir şekilde farklı değil. Ayna karşısındaki vücudun sağ tarafını soluyla değiştirir. Ama neden başla ayakların yerlerini değiştirmez? Aynayı istediğin gibi çevir, yine de sadece sol ile sağı birbirine dönüştürür. Aynanın önüne yatar vaziyette uzanın. Baş sol tarafta, ayaklar da sağ tarafta olsun. Ne olur? Ayna beklenildiği gibi yüzü ayaklarla, ayakları da yüzle değiştirir mi? Hayır, sağın yukarıda ve solun aşağıda bulunmasına rağmen yine de vücudun sol tarafını sağa, sağ tarafını da sola dönüştürür. Ayna neden cisimleri döndürmek ama asla baş aşağı çevirmemek gibi tuhaf bir saplantıya sahiptir? Hazim öğle namazından sonra Orlando'ya ve diğer nizarilere farklı bir soru yöneltti. Allah'ın kudreti sonsuz mudur? Allah'ın sonsuz kudretinden nasıl şüphe edebilirsin diye öfkeyle karışık bir şaşkınlıkla karşılık verdi nizariler. Hazim ise sorusuna devam etti. Allah'ın sonsuz kudrete sahip olduğunu kabul edersek, gerçekleştiremeyeceği hiçbir şeyin olmadığını da kabul etmiş oluruz. Öyle değil mi? Şüphesiz öyle. O halde Allah hiç kimsenin, hatta kendisinin de kaldıramayacağı ağırlıkta bir taş yaratabilir. Peki kendisi de bu taşı kaldıramazsa sonsuz kudreti nerede kaldı? Arada sırada çözümlerine tümünün katıldığı bulmacalar ve aritmetik işlemleri de soruyordu. Bir emirin 11 soylu atı vardı. Ölüm döşeğinde tek oğluna atların yarısını, en sevdiği karısına 1/4, yaşlı hizmetkarına da 1/6 bıraktığını söyledi. Sonra son nefesini verdi. Ancak mirası paylaştırmayı kimse başaramıyordu. Zaten olacak iş değil diye güldü Orlando. Atları parçalamak gerekir. Varisler de senin gibi düşünüyordu. Bir bilgeye akıl danışmaya karar verdiler. Bilge kendi atını da diğer 11 ata dahil etti. Artık 12 hayvan vardı. 12'nin yarısı 6 eder. Bunları emirin oğlu aldı. 12'nin 1/4 3 eder. Bunları en sevdiği karısı aldı. 12'nin 1/6 olan 2 atı da yaşlı hizmetkar aldı. 6 ve 3 ve 2, 11 eder. Avluda 12 at bulunuyordu. Geriye bir at kalmıştı. O da Bilge'nin kendi atıydı. Bilge atına bindi ve uzaklaşıp gitti. 8 günlük bir yolculuktan sonra Diyala nehrine ulaştılar. Bağdat, ne muhteşem bir şehir. Şehre ova tarafından yaklaşan atlılar uzaktan bakınca üzerinde sarayların ve camilerin altın kubbelerinin birer hilal gibi parladığı sonsuz bir okyanusla karşı karşıya olduklarını sanmışlardı. Kuleler ve minareler gemi direklerinden oluşan bir orman ya da bir ordu dolusu askerin mızrağı gibi göğe yükseliyordu. Şehrin devasa surlarının önüne geldiklerinde Orlando kendisini bir karınca kadar küçük hissetti. Burada tam 30.000 cami var dedi Hazim. 18 medresenin ve sayısız mektebin kapıları herkese açık. Bağdat kütüphanelerinde dünyanın diğer tüm kütüphanelerinin toplamından daha fazla kitap bulunuyor. Yolların tümü taş kaplı ve günde 2 suyla yıkanıp temizleniyorlar. Çöplerin toplanması ve yeraltı kanalizasyon sistemi sayesinde şehir daima pırıl pırıl. Akşamın geç saatlerinde Büyük Dicle kapısından içeri girdiklerinde şehrin sokaklarını aydınlatan binlerce ve binlerce yağ lambası yavaş yavaş yakılmaya başlanıyordu. Müezzinler minarelerin tümünden aynı anda akşam ezanını okuyordu. Allah'a duyulan imanın sesleri göğe yükseliyordu. Alamut elçilerinin kalacağı yer şehrin doğu yakasında Halife Camii'nin yakınlarında bulunuyordu. Deylemli bir pirinç tacirine ait olan bu ev, yolculuk eden tüm nizarilerin konaklamasına tahsis edilmişti. Oraya doğru giderken, yolda masallardakine benzer bir tören alayıyla karşılaştılar. İki beyaz deve tarafından taşınan kubbeli bir tahtırevanın içinde, alnına altın bir süs takmış olan peçeli bir kadın oturuyordu. Aynı şekilde develere binmiş olan bir grup silahlı muhafız, önden ona yol açıyordu. Arkadan da elbiseleri ve alınlarına taktıkları renkli şeritler rüzgarda uçuşan zarif kız hizmetkarlar geliyordu. ''Prenses Masudi'' dedi etrafta duran adamlar. ''Allah ona ebedi mutluluk ve güzellik bahşetsin.'' ''Tam vaktinde geldiniz.'' diye selamladı onları pirinç taciri. ''İki gün sonra en genç oğlumu evlendiriyorum. Düğüne katılıp beni onurlandırın.'' Arap evlerinin gizem dolu havası Orlando'yu büyülüyordu. Birbirinin içine girmiş olan kutu şeklindeki odaların dış dünyayla olan ilişkileri tümüyle kesilmişti. Sokağa bakan tek bir pencere bile yoktu. Duvarlarındaki tüm açıklıklar bir iç avluya açılıyordu. Avlunun ortasında bulunan bir çeşmeden akan su ince bir mırıltıyla yerdeki mermer kurnaya dökülüyordu. Çiçekler, otlar, sarmaşıklar her yanı kaplamıştı. Kafeste bulunan bir kuş şarkı söylüyor, çiniler mavi ışıltılar saçıyordu. Evin yabancılara yasak olan ve sadece kadınların girebildiği kısmından bir kız sesi yükseliyordu. Pencerelerin önündeki ince işlemeli ahşap kafesler içerisinin görülmesine engel oluyordu. Evlerin özellikle terasları kadınlara ayrılmıştı. Burada ev işleri yapılıyor, komşu kadınlarla gevezelik ediliyordu. Evin sadece pek az odası erkeklere aitti. Araplarda ev kadına aitti. Erkek sadece bir misafirdi. Vaktinin çoğunu dışarıda, pazar yerinde, kahvehanede, işte veya diğer erkeklerle beraber geçiriyordu. Gecenin bir yarısında Orlando tiz ve keskin çığlıklarla uyandı. Sesler dalga dalga artıp azalıyordu. Bu bir çocuk muydu? Belki de bir kedi ya da bir kuş. Yorganı başının üzerine çekti. Uzun yolculuktan yorgun düşmüştü. Rüyasız bir uykunun derinliklerine daldı. Çatımın altında rahat bir gece geçirdiniz mi? Diye selamladı onları ev sahibi ertesi sabah. Zaffat Alhamam'ın sizi rahatsız etmediğini umarım. Zaffat Alhamam mı? Diye sordu Orlando. Evet, düğün öncesi kadınların hamamda düzenledikleri eğlence. Ben de bir hayvanın boğazlandığını sanmıştım, diye güldü Orlando. Yolundukları zaman bazen tavuklar da bağırır. Yolundukları zaman mı? Ona sen anlat, dedi ev sahibi Hazime. Tadına tam anlamıyla varılması için bir kadının çıplak olması gerekir. Tümüyle çıplak. Bu nedenle gelinin vücudu kıllarından arındırılır. Bu yolunmuş güvercinin talihli sahibi kim? At-Tabari adında nüfuzlu bir aileye mensup bir halı taciri. Dicle'nin karşı kıyısındaki evi halk tarafından Kasrat Halap yani Altın Saray olarak adlandırılır. O halde mutlaka hatırı sayılır bir hareme sahiptir. Süheyla, Kur'an'ın emrettiği şekilde dördüncü karısı olacak. Ama Altın Saray'da o kadar çok seçkin cariyesi var ki, arada sırada divan vezirlerine içlerinden birine hediye ettiği olur. Dün evimin önünden geçerken gördüğünüz Prenses Mahsudi'nin mahiyetindeki kızların neredeyse tümü onun hareminden geçmiştir. Dünyanın başka hiçbir yerinde Bağdat'ta olduğu kadar çok sayıda ve güzellikte köle kız bulamazsınız. Ertesi gün bir hurma ağacının gölgesinde dinlendikleri esnada bir yük gemisini boşaltan köleleri seyrediyorlardı. Müminlerin oluşturduğu bir toplulukta kölelerin bulunması tuhaf değil mi? Diye sordu Orlando. Yerinde bir soru diye karşılık verdi Hazim. Her ne kadar şeriat bir Müslümanın başka bir Müslümanı köle olarak tutmasına müsaade etmiyorsa da, bu emir diğerlerinin arasında en fazla ihlal edilenidir. Bizzat peygamberin de iki kölesi vardı. Ancak bunlar Müslüman değildi. Meryem bir Kıpti, Safiye de bir Yahudiydi. Ancak bu onları peygamberin gözünde kesinlikle küçültmüyordu. Safiye, Arap kökenli diğer karıları tarafından kıskançlıktan ötürü Yahudi diye hakarete uğradığı zaman Muhammed ona şu tavsiyede bulundu. Onlara şöyle de: benim babam İshak, atam İbrahim, amcam İsmail, Yusuf da kardeşimdir. Tüm bu köleler nereden geliyor? Müslüman bir hükümdar, fethettiği bir ülkenin erkek, kadın ve çocuk sakinlerini köleleştirme hakkına sahiptir. Ganimet onu kılıcıyla ele geçirene aittir. Ancak peygamber buna sadece iki koşulun yerine gelmesi durumunda izin vermiştir. Bu insanlar Müslüman olmayacak ve kılıç zoruyla mağlup edilmiş olacaklar. Karşı koymadan teslim olan bir insan köleleştirilemez. Ancak pratikte bu uygulamaya pek itibar edilmiyor. Bir zamanlar ezilenleri yükseltmek için ortaya çıkan İslam, köle ticaretini varlığının temel taşına dönüştürmüş durumda. Halifenin hüküm sürdüğü ülkelerdeki tüm kirli işler köleler tarafından yapılıyor. Deve güdücülerinden baş vezire kadar her erkek yatak arkadaşı olarak dilediği gibi kullanabileceği kadın kölelere sahip. Tarihimizde annesi bir köle olan pek çok halife var. Abbasi döneminde annesi özgür birer kadın olan halifelerin sayısı sadece 3. Endülüs Emevilerinde ise bir tek bile yok. Harun Ür-Reşid'in annesi Yemenli, Halife El-Mansur'un annesi ise Berberi asıllı bir köleydi. Bu hayret verici durumun bir açıklaması var mı? Diye sordu Orlando. Her şeyin bir açıklaması vardır diye karşılık verdi Hazim. Hakim sınıf üyelerinin haremleri, savaş ganimeti olan birbirinden değerli kadın kölelerle dolu. Harun Ür-Reşid'in tam 1000 kadın kölesi vardı. Abbasi halifesi El-Mütevekkil'in hareminde bu sayı 4000'e kadar çıkıyordu. Bu şartlar altında bir kadının efendisinin gözüne çarpması için gençlikten ve güzellikten farklı özelliklere sahip bulunması gerekir. Bu korkunç rekabet savaşında soylu Arap kadınlarının işi hiç de kolay değil. Aldıkları iyi eğitimin sonucu olan ahlak anlayışları onları tutuklaştırıyor. Oysa genç Çerkez, Kürt, Berberi ve Bedevi kızları için aynısı geçerli değil. Kendilerini erkeklerin zevkine, her türlü çekingenlikten ve tutukluktan sıyrılmış olarak sunabiliyorlar. Bu, kölelerin hürlerden aldıkları haklı bir intikamdan başka bir şey değil. Ertesi sabah erken bir saatte birlikte bir hamama gittiler. Bağdat'ta sayılamayacak denli fazla hamam vardır dedi onlara ev sahipleri. Şehrin sakinleri bu kadar kirli mi diye sordu Hazim. Hamamlar olmasaydı Bağdat şu anda bomboş bir şehir olurdu. İnsanlar hamama aşk yapmak için gider. Hamam her türlü cinsel ilişkinin başladığı ve sonuçlandırıldığı yerdir. Olağanüstü bir erotik çekiciliğe sahiptir. Beş Büyük Zevk kitabında şunlar yazar. Bir anlık zevk sevişmektir. Bir günlük zevk yıkanmaktır. Bir haftalık zevk tüm vücut kıllarının arınmasıyla elde edilen mutlak çıplaklıktır. En iyi ailelere mensup kadınlar vakitlerinin büyük kısmını hamamda yıkanmakla, masaj yaptırmakla, koltuk altlarındaki, kollarındaki ve bacaklarındaki kılları aldırmakla geçirirler. Ancak bunların en önemlisi ağda yardımıyla edep yerlerindeki kılların alınmasıdır. Ağda da neyin nesi diye sordu Orlando. Ağdanın ne olduğunu bilmiyor musun? Ağda ağaç reçinesi ile bal mumunun karıştırılmasından elde edilen bir macundur. Nemliyken vücudun istenilen bölgesine sürülür. Kuruduktan sonra çekilip çıkartıldığı zaman kılları da kökünden söker. Bağdat'ta erkekler de ağda yapar. Hem de sadece karılarına daha güzel görünmek için değil, cinsel gücü arttırıcı özelliklerini iyi bildiklerinden. Bunu mutlaka denemelisiniz. Erkekler için ilaç olan, kadınlar için bir zorunluluktur. Edep yeri kıllarla kaplı bir kadına kimse elini bile sürmez. İbn el Haccac yazdığı hicviyelerinden birinde şöyle diyordu. Apış arası bir serserinin suratı kadar kıllı. Ama hamamın işlevi sırf bu kadarla kalmaz. Biz erkekler için çarşı, kahvehane, sokak ne anlama geliyorsa, kadınlar için de hamam aynı anlama geliyor. Burada dedikodu yapılır, anneler evlenecek yaşa gelmiş oğulları için gelin adayı bakar. Ancak burada sadece meşru aşk oyunları değil, oğlancılık ve sevicilik de sık sık görülen bir durumdur. Hamamın ve mezarlığın dua edilmesine izin verilmeyen tek yerler olmaları boşa değil. Hamamlar, cilalanmış mermer gibi parlayan siyah renkleriyle diğer binaların arasında kolaylıkla fark edilebilirler. Bunun sebebi kubbelerinin katranla sıvanmasıdır. İçlerindeki sıcak su kaynaklarından yükselen buharda bal kadar yapışkandır. İçinde bulundukları hamamda da soğuk ve sıcak su kurnaları, buharlık, göbek taşı ve bir çayhane vardı. Bağdatlılar yılanlar kadar sahtekar ve yalancı dedi onları keseleyen zenci. Şehirlerini dünyanın merkezi sanıyor, yabancıların tümünü aşağılıyorlar. Hepsi de maddi imkanlarının çok üzerinde bir hayat sürüyor. İşlerini ödünç dinarlarla yürütüyorlar. Tartılarının tümü hileli. Sahtekarlık yapmadan imzaladıkları bir tek anlaşma bile yok. Bağdatlılar hakkında söylenebilecek iyi bir şeyler de yok mu? Diye güldü Orlando. Elbette var. Örneğin kadınları çok çekici. Güneşin altında onlardan daha güzeli yoktur. Sizin gibi sarışın erkekler için onların ilgisini çekmek çok kolay. Ama bir o kadar da tehlikelidir. Öğleden sonra şehrin en büyük ve güzel camii Nizamiye'nin damına çıktılar. Dicle şehrin eski kısmının batı ve doğu yakaları arasında iki kadının göğsünün arasındaki bir gerdanlık gibi uzanıyordu. Söylenene göre şehrin yeni kısmının nasıl olacağını bizzat Halife El Mansur planlamış, Madinat As-Salam, Barış Şehri adını vermiş. Kur'an'da cennete bu isim verilmez mi? Öyle. Halife yeni kuracağı şehrin bir cennet olmasını istiyordu. Ülkesinin her yerinden mimarlar ve ustabaşları, Musul, Basra ve Kufa'dan binlerce işçi getirtti. 4 sene sonra şehrin inşaatı tamamlandığı zaman haklı olarak ne doğu ne de batı dünyasında buna benzer bir yer bulunmayacağını iddia ediyordu. Bağdat, İslam'ın kalbidir. Bilimin ve sanatın tüm güzellikleri burada toplanmıştır. Harun Ür-Reşit zamanında bile şehrin nüfusu milyon sınırına dayanmıştı. 3 yüzer ve 2 sabit köprü şehrin 2 yakasını birbirine bağlıyor. Ayrıca şehrin içindeki çok sayıdaki kanalın üzerinde de irili ufaklı birçok köprü bulunuyor. Binlerce tekne 2 yaka arasında her gün yük, hayvan ve insan taşıyor. Başka şehirlerde insanların nasıl birer eşekleri varsa burada da herkesin bir kayığı var. Halifelerin saltanat kayıkları altın yaldızlı fillere, aslanlara, ejderhalara ve yunuslara benziyor. ''Şuradaki adamı görüyor musunuz?'' diye sözünü kesti onun Orlando. ''Hangi adamı?'' diye sordu Hazim şaşırarak. ''Kahverengi cübbeli, sakallı adamı. Devamlı peşimizde, sanki bizi takip ediyor.'' Bunu neden yapsın ki? Sana öyle gelmiş olmalı. Bu kargaşada kimse kimseyi takip edemez. Gece olunca Hazim ve Nizarileri pırıl pırıl aydınlatılmış sokaklarda ve çarşılarda dolaşmaya çıktılar. Şehrin tüm meydanları canlı bir kalabalıkla doluydu. Burada kimse uyumaz mı diye sordu Orlando. Burada sadece erdem ve dürüstlük uyur diye karşılık verdi Hazim. Yanlarından yüzleri peçeli ancak göbekleri ve kolları çıplak üç kadın geçti. Gülüşleri el ve ayak bileklerinde taşıdıkları altın halkaların çınlaması kadar düz ve berraktı. Nizarilerden biri yan gözle onlara bakarak şöyle dedi. Çevrenize saçtığınız güzel koku, tohumlanmak isteyen çiçeklerinkine benziyor diye tamamladı kavun satan genç bir zenci gülerek. Daha sonra tesadüf eseri olarak halifeyi de gördüler. Görkemli bir kayığın içindeydi. Nehrin doğu yakasındaki sarayından çıkmış, avlanmaya gidiyordu. Üzerinde zengin işlemelerle kaplı beyaz bir elbise, başında da siyah kürkten bir takke vardı. ''Ne kadar da genç?'' dedi Orlando. ''Henüz 25 yaşında'' diye karşılık verdi Hazim. ''İnsanlar onu seviyor.'' Halifenin yüzünü siyah renkte, kısa bir sakal süslüyordu. İnce yapılı, açık renk tenli, orta boylu bir adamdı. Hiçbir halife memurlarına onun kadar bol keseden maaş dağıtmamıştır. Ancak bunun karşılığında öldükleri zaman servetleri halifeye ait olur. Söylenene göre sırf bu yüzden vezirlerine ve kadılarına birbirinden güzel köle kızlar hediye ediyormuş. Yaşlı bir adamı öldürmek için yatağına genç ve ateşli bir kız sokmaktan daha zarif bir yöntem düşünülebilir mi? Halife damat adaylarının düğün gecesi öncesinde gelini çıplak görme hakkına sahip olduklarını öne sürüyor. Doğrusu insan bir eşek satın alırken bile her tarafına dikkatle yokluyor. Satıcının alıcıyı kazıklamayacağını kim nasıl garanti edebilir? Bunu anlamanın tek yolu malı mümkün olduğunca titiz bir şekilde incelemektir. Burada yaşamak oldukça eğlenceli olmalı dedi Orlando. Bağdat zenginler için eşi bulunmaz bir cennet ama fakirler için sefalet dolu bir bataklıktır. Bu karınca yuvasına düşen bir fakirin durumu bir kafirin evinde bulunan bir Kur'an kadar umutsuzdur. Görünürde hür ve mevkice köleden yüksekte bulunan küçük insanlar kalabalığı en azından kendisine bakabilecek bir efendiye sahip olan en zavallı köleden bile kötü bir durumdadır. Hamam uşakları, seyyar satıcılar, hamallar, dilenciler, kapkaççılar ve sakatlarla dolu bu şehir, tüm ırklardan her türlü rezalete hazır, döküntünün toplandığı bir pislik yuvasıdır. Şehre yalın ayak, başı kabak akın eden umutsuzların sayısı her geçen gün artıyor. Şehir bu insanları sanki büyülüymüş gibi kendisine çekiyor. Zavallılar talihi burada yakalayacaklarını sanıyorlar. ''Şuradaki adam anlaşılan talihi yakalamış.'' dedi Orlando. Bir tahterevanın üzerine kurulmuş olan şişman bir adamı işaret ederek. Adamın yağlı parmaklarında altın yüzükler ışıldıyordu. Tahterevanı taşıyan Nubyalı dört köle dar sokakta koşar adım ilerliyordu. Çıplak göğüsleri terden sırılsıklam kesilmişti. ''Bir tacir.'' dedi Hazim. ''Bağdat tacirlerinin zenginliği dillere destandır. En güzel evler, en güzel bahçeler ve en güzel cariyeler onlara aittir.'' Halifeye bile borç verecek kadar varlıklıdırlar. Ancak bunu kendi çıkarları için yaptıklarını belirtmeye gerek duymuyorum. Peygamberin söylediğine göre dürüst tacirler Allah'ın tahtının gölgesinde oturacaklarmış. İlk halife Ebu Bekir bir kumaş taciriydi. Halife Osman da hububat taciri. Zenginlikleriyle etraflarına bu şekilde caka satmaları hiç hoşuma gitmiyor dedi Orlando. O tahterevandaki şişko seni duysaydı nasıl cevap verirdi biliyor musun? Allah layık olana bahşettiği servetin görülmesini ister. Kitapta böyle yazılıdır. Peygamber de fakirlerin imandan çıkmalarının daha kolay olduğunu söylememiş miydi? Oysa gerçekte bu şişko gibi zenginlerin din ve imanla yakından uzaktan ilgileri kalmamıştır. Hatta en azgın kafirin bile bunlardan daha imanlı olduğu söylenebilir. Onların tanrısı paradan başka bir şey değildir. Deylemde şeytana ne isim verirler biliyor musun? Çarşıların efendisi. Üstelik bunda hiç de haksız sayılmazlar. Zengin sofrada karnını tıka basa doyuran Orlando, hazmı kolaylaştırmak için gecenin geç bir saatinde küçük bir yürüyüş yapmaya karar verdi. Gökyüzü yıldızlarla doluydu ve sokakta incin top oynuyordu. Dicle'den yana müzik sesleri işiten Orlando, kahverengi cübbeli ve sakallı adamı gördüğü esnada bir meydana aşmakla meşguldü. Adam sanki onu beklermiş gibi bir duvarın gölgesine sığınmıştı. Orlando ona doğru yürüyünce yabancının şöyle fısıldadığını duydu. Monstra te esse frater. Orlando kendisini tanıtmanın iyi olup olmayacağını düşünürken yabancı fısıldamaya devam etti. Dış kabuğunu görürsünüz bizim yaşantımızın sadece. Oysa çekirdekteki korkunç gücün farkına bile varmazsınız. Bu dizeleri ancak tapınak şövalyelerinin en gizli sırrına vakıf olan biri bilebilirdi. Sakallı adam Orlando'yu bir kemerin gölgesine doğru çekti. Mutlak bir karanlık kaplamıştı etraflarını. Orlando kulağının hemen yanında bir sesin fısıldadığını duydu. ''Fazla vaktimiz yok birader. Sana diyeceklerimi iyi dinle. Yanında Alamut'a ait posta güvercinleri taşıyorsun.'' ''Evet, 3 tane. Sadece 1 tane kaldı. Diğer ikisini biz aldık ve yerlerine başka güvercinler koyduk. Bu değişikliği kimse fark etmez. Ne yapmak istiyorsunuz? Tehlike anında seni uyaracağız. Bu güvercinler tarikatınla arandaki tek bağ. Gözlerini açık tut. Boynunda kırmızı bir ip bulunan bir güvercin sana gelecek olursa, canını kurtarmak için ardına bile bakmadan kaçmaya bak. Talihin açık olsun.'' Yabancı bir hayalet gibi ortadan kaybolmuştu.